Ayrım 14.
Rakım daha çok telaşlanarak, ne dedin? Zaten senin servetin ne kadardı ki? Felatun gözleri dolarak, işte ne kadarsa hepsini yoldu. Ah birader, sen bana çok doğru söylemiştin ama ne fayda. O zaman şimdiki aklım olsaydı ne yapacağımı ben bilirdim. Rakım, ey şimdi? Felatun, şimdi taşlarla dövünmekteyim ama fayda yok. Eniştemle de bozuştuk. Dünyanın halini şimdi anladım diyorum ya. Parasız kaynı enişteler, parasız biraderi kız kardeşler de kabul etmiyormuş. Gözlerindeki yaş daha çok arttı. Rakım, bu iş böyle kalacak değil ha. Elbet bir çaresini düşünmüşsündür. Felatun, dünyada bir dostum varmış. Vaktiyle ettiğim bunca iyiliklerin bir semeresi hasıl olmuş. Bizim beyefendiyi bilirsin ya. Rakım, evet. Felatun, işte şimdi onun merhametinin gölgesine sığındım. Bize bir mutasarrıflık yakalayabilecek. Ümitle bekliyorum. Çünkü bana kesin olarak garanti veriyor. Rakım, Allah versin birader. Vallahi memnun oluruz. Bizim de eğer elimizden bir şey gelirse esirgemeyiz ama. Rakım bu sözü söyler söylemez, Felatun bir kere Rakım'ın yüzüne bakıp ve acı bir tebessümden sonra veda bile etmeden yürüyüverdi. Şimdi bu da biçare Rakım için bir dert oldu mu? Artık alt tarafını sormayınız. Bu Rakım için niye bir dert olacak? Vaktiyle gözlerini açmalıydı da elindeki serveti bir kaltağa kaptırmamalıydı. Önceleri Rakım'ı beğenmiyordu ya. Evet, bu konuda haklısınız. Ancak Rakım gibi bir çocuk kimsenin yokluğu ve yıkılmasıyla sevinmez. Düşmanının böyle yıkılmasından üzüntü duyar üstelik. İşte Rakım böyle bir durumda. Canın hastalığından dolayı iki tür elem içinde evine geldi ki o akşam çenelerini bıçak açmayarak hatta yemek bile yiyemedi. Efendisinin bu acılı hali Canan'ı dahi son derece üzmüştü. Ancak bu geceki hal her zamanki ahvale mukayyet olmadığından zavallı kızcağız konuşmaya muktedir olamayıp Rakım'ın karşısında boynunu büktü kaldı. O gece Rakım'ın sigara, kahve ve diğerleri hakkında Canan'a verdiği emirler adeta şimdi bir mazlumun kanını dökerek henüz bıçağını silmekte bulunan yeniçeri zorbasının ağzından çıkıyormuşçasına bir öfkeyle çıkıyordu. Bunun üzerine Canan bu olağanüstü durum karşısında ağlasın mı yoksa ağlamasın mı diye şaşırdı kaldı. Ancak herkes yattıktan sonra kendi yatağı içinde rahat rahat ve bol bol ve doya doya ağlayabildi. Hani ya o işine gücüne asla zarar vermeyip kronometre saat gibi işlemekte olan Rakım? Ertesi günü nereye gideceğini, ne yapacağını şaşırarak, şimdi giyinirim, şimdi kalkarım, şimdi giderim, fakat nereye gitmeli, ne iş görmeli diye ikindiyi evinde geçirip bundan dolayı akşamı dahi orada çıkarmaya mecbur oldu. Saat 10'u geçtikten sonra Yosef'in onun ziyafeti akşamından kalma yarım beylik rakıdan biraz rakı çıkartıp içmeye başladı. Canan'ı da piyanonun başına geçirtmişse de kızcağız efendisinde neşe göremeyince kendisi dahi neşelenemediğinden çaldığından hiçbir zevk almazdı. Derken Yosef'in o gelmesin mi? Meğer o gün ders günüymiş. Rakım kendisini karşıladı. Kadın gayet şen ve hatta şuh meşrep olduğundan sevinç ve neşe içinde gerek Rakım'a ve gerek Canan'a selam vermişti. İkisi de Yosef'in onun selamını pek soğuk bir şekilde aldılar. Yosefino şaştı kaldı. Bu soğuk davranışa hiçbir anlam veremedi. Yosefino, o ne? Ben bu mutluluk dolu evi bu akşam bir kederle dolu görüyorum. Hayırdır inşallah? Rakım, hayır, hamdolsun hiçbir kederimiz yoktur. Yosefino, diliniz kalbinizde olanı söylemiyor. Korkarım Canan senin canını sıktı. Canan korkusundan titreyerek, hayır madam, ben hiçbir şey yapmadım. Rakım, hiç Canan benim canımı sıkar mı? Bu sözü ben bile söylesem sen inanmamalısın. Yosefino, öyle olması gerekeceğini bilirim. Fakat bugün sizde mutlaka bir hal var. Rakım, yok değil, var. Hani ya Mr. Ziklas yok mu? İşte onun büyük kızı ölüm döşeğinde, hasta da. Ona çok acıyorum. Bir genç kızın gürleyip gitmesi insanı yakmaz mı amadam? Yosefino, gerçekten acınacak bir şey. Hastalığı neymiş? Rakım, gençlerin hastalığı ne olur? Maluma, ince hastalık. Yosefino, vah zavallı kızcağız vah, vallahi acıdım. Rakım, hele benim ne kadar acıdığımı mümkün değil tasavvur edemezsiniz. Adeta kızcağızla kardeş gibi geçinirdik. Yosefino, canım daha şimdiden kızı ölmüş sayıp da yanmak gerekmez ha. İnşallah bir şey olmaz da kalkar. Rakım, evet, biz de babasını böyle teselli ettik. Her neyse, bizim bugünkü üzüntülerimizin birisi işte bu. Diğeri ise bizim Felatun Bey meselesi. Josefino, o Felatun Bey kimdir ki meselesinin ne olduğunu anlayalım. Rakım, vay, sen Felatun Bey'in kim olduğunu bilmiyor musun? Josefino, sen ona dair bana hiçbir şey söylemedin. Rakım, söylemeye gerek görmedim de onun için. Zira Felatun Bey'i Beyoğlu'nda tanımayan yoktur. Josefino, ha anladım anladım. Şu Platon Bey değil mi? Rakım, evet işte o. Onun Türkçe ismi Felatun, Frenkçesi Platon'dur. Josefino, o bir tiyatrocu Nazlısı ile otelciye de prenslik taslamaktaydı. Hatta kendi ailesinin Evranos sülalesinden geldiğini bahisle asilzadelik taslardı. Rakım, asilzadelik tasladığını bilmem. Velev ki etsin. Bizim memlekette hamdolsun bu kölelik yoktur. Josefino, ey o beyefendinin nesine acıyorsun? Rakım, paraları tüketmiş de onun için. Josefino, vah benim çocuk Rakımcığım, vah. A oğul, dünyanın her budalasına acımak senin vazifen mi? Platon Bey çocuk değildi ya, halbuki Beyoğlu'nda onun paraları tüketeceğini çocuklar bile söylüyordu. Rakım, ama ben ona acırım Josefino. Acırım, zira ne kadar olsa arkadaşımdı. Josefino, ben inanmam ki o adam senin arkadaşın olsun. Zira senin arkadaşın olsaydı mutlaka senin akıl ve bilginden faydalanırdı. Biz haber almaktaydık ya, Matmazel Polini yalnız kendi hesabına olarak Fransa'ya 50 bin franktan fazla poliçe göndermiş. Kendi aşkını oyunda kaybettirip paralara ortak olan metresle yaşamanın sonu budur. Nerede bir yankesçi varsa onu kont veyahut baron diye Platon'a tanıtır, derhal kumara yöneltir ve bunlar kendi aşkından ne kazanırlarsa hanımefendi de ona ortak olurdu. Rakım, tam bir ümitsizlikle, sana bir şey söyleyeyim mi Josefino? Sizin bu Avrupa'nın kötüleri iyilerinden daha fazla. Josefino, ona şüphe mi var? Ancak şunu da bil ki sizin bu İstanbul'un da budalaları akıllılarından daha çok. İşittiğime göre o Platon Bey'in 3-400 bin frank parası varmış. Bu paranın geliriyle 3-400 bin sene ömrü olsa yine bir bey olarak yaşayabilirdi. Bu parayı kendisine babası bırakmış. O da kendisine harcamakla görevli kılmış. Bakalım beyefendimizin 3-400 kuruş kazanma gücü var mıydı? Rakım, ne gezer? Josefino, gördün mü bir kere? İnsan para harcar ama para kazanmaya gücü olur ve daha doğrusu para kazanmaya başlar da öyle harcar. Para kazanmaya başlar da harcar dediğimin sebebi şudur ki bazı adamlar kendilerini para kazanmaya yetenekli biri zannederler. Bu ellerindeki paranın bitmeyeceği hakkında olan zanları gibidir. Sen de gençsin. Hem senin hünerin, senin marifetin kazandırıyordu. Sen niçin onun gibi yapmadın? Rakım, garip bir gülümsemeyle yavaşça, beni de sen baştan çıkarmadın mı? Josefino, bak şu dadı çocuğuna bir kere, bak şu beşik bebeğine. Ah isterdim senin de yakanı matmazel. Bu aralık Canan efendisinin Josefino'nun kulağına fısıldadığını görünce dışarıya çıkar. Polini gibi birisi yakalamış olsaydı da seni görseydim. Rakım, benim neyimi alacak? Josefino, hiç olmazsa seni işten güçten alıkoyup perişan ederdi ya. Zalim, ben sana analık ettim. Pek de analık demeyeyim ama bacılık ettim. Daha doğrusu dostluk ettim. Rakım, canım bilmiyor muyum ya, şaka yaptım. Josefino, ha şöyle, kendi idaresinin gücü olmayan ve halbuki dünyasında kendisinden başka bir kimseyi beğenmeyen derbederlerin haline acıyıp da mutlu yuvanı üzüntülerle doldurmanın ne anlamı var? Biraz da şaka et Zahir. Hele şu mastikadan bir yudum da bana ver bakayım. Josefino rakı içiyormuş gibi büyük madamların kulağına gidecek olsa dünyada benden daha kötü kadın olmazdı. Fakat Josefino rakı içer ama Rakım'ın yanında içer. Erkek sevdi ve sever ama Rakım'ı sevdi ve onu sever. Zira ertesi günü Beyoğlu'nda ilan edilmeyeceğini bilir. Ah benim akıllı Rakımcığım, şu kafir Canan seni benim kucağımdan aldı ama vallahi kızcağıza darılmam. Ondan başka birisi almış olsaydı sen beni yataklara serilmiş görürdün. Fakat Canan nereye gitti? Rakım, çağıralım. Canan, Canan. Canan dışarıdan, buyur efendim. Efendisinin kendisini çağırması üzerine kızcağız sevine sevine geldi. Gerek Josefino'ya ve gerek efendisine içki sunar. Josefino'nun sözleri Rakım'ın üzüntülerini dağıtmış olduğu için canı müzik dinlemek ister. Josefino bizzat kalkar, oldukça dinlendirici havalarla ortalığın önceki ağız tadını tekrar geri getirir. Ondan sonra Canan dahi piyanoya oturup hem şarkı söyler hem piyano çalar. Ta saat 11.30'a 12'ye gelir. Josefino, Rakım, ne var? Josefino, bu akşam beni konuk olarak kabul eder misin? Rakım, tereddütsüzce, hay, canıma minnet. Hem kabul ederim hem de bana bu kadar samimi davrandığın için sana bir de teşekkür ederim. Josefino, ama bir şartı var. Rakım, nedir bakalım o şart? Josefino, sen yerinden kımıldanmayıp her geceki rahatını bozmayacaksın. Ben Canan'la beraber yatarım. Josefino'nun o gece orada kalacağı ve kendisiyle beraber yatacağı Canan'ın çehresinde yeni bir takım sevinç alametleri belirdi. Rakım, hayır işte yalnız bu olmaz. Sen benim rahatımı istemiyor musun? Ben dadımın odasında gayet rahat ederim. Şimdi Canan kalkar, benim yatağımın çarşaflarını değiştirir. Haydi Canan bakalım. Canan sevine sevine gider. Josefino, vay hani ya teklifsiz, yapmacıksız olacaktık ya. İşte sen rahatsız oldun. Rakım, hiç asla. Josefino, hem çarşaflarını niçin değiştiriyorsun? Rakım, tebessümle, şayet iğrenirsin diye. Josefino, ben şimdi seni döveceğim. Vaktiyle sen benden, ben senden iğrendik mi? İşte ben bu gece senin mis gibi kokan kokunu koklayarak yatağında yatacaktım. Rakım, şimdi bu şakaları bırakalım da dadımdan yemeğimizi isteyelim. Josefino, vallahi istediğim gibi olmadı. Siz yine gösterişlere kalkıştınız. Rakım, buraya canım, teklifsiz olalım diye aç mı kalalım? Hazır daha vaktimiz var. Eğer bir şeye ihtiyacımız varsa derhal ayarlarız. Dadı, dadıcığım. Fedai aşağıdan, buyur oğlum. Rakım, biraz buraya gelsene. Josefino, işte şimdi dadıyı darıltacağız. Rakım, dadıyı mı? Amma anlamışsın ha. Fedai geldiğinde Rakım, akşama yiyecek ne olduğunu sorar. Mevsim patlıcan mevsimi olduğu için dadı bir güzel patlıcanlı kebap, bir de nefis oturtma ve patlıcan dolması ve bir de pilav olduğunu söylemekle beraber, Fedai, korkarım bu akşam kokonayı bizde alıkoyacaksın. Rakım, evet yemeğimiz de yeter ya. Fedai çok memnun olmuş bir tavırla, eder efendim eder, bizim sahanlarımız büyüktür. Sor kokonaya da eğer canı başka bir şey daha istiyorsa hemen yapıverelim. Yağımız var, şekerimiz var, pirincimiz var, hamdolsun her şeyimiz var. Josefino, dadı kalfanın gayet memnun tavrını görünce onun da kendisini güzel kabul ettiğini anladı. Bir de Rakım yemekleri sayınca ve tarif edince Şen Josefino çocuk gibi sevinerek, Josefino, daha ne isteriz ki? Bu kadar yemek çok bile. Teşekkür ederim dadı kalfaya ki beni seviyor. Rakım, bu sözleri dadı kalfaya tercüme edip onun da cevabını Josefino'ya anlattıktan sonra, ''Sen ne zannediyorsun Allah'ını seversen? Bizim dadı kalfa sevilecek insanları benden daha iyi bilir. Sen burada 6 ay misafir olsan, dadı kalfanın bu geceki memnuniyetini 6 ay müddet daha sürdürmüş olursun.'' Josefino, ''Mesutsun Rakım, vallahi mesutsun. Yüzünü yerlere sürerek Cenab-ı Hakk'a dua et ve teşekkür et.'' Rakım, evet, Cenab-ı Hakk'ın hakkımda olan bunca lütuf ve ihsanını takdir etmeyecek kadar değilim madam. Benim gibi öksüz çocuğu bu kadar nimete boğmak, bana senin gibi dostlar vermek. Canan da işini bitirmiş olduğu için geldi. Artık eğlence ve neşelenmeye öncelik verildi. Müzik ve şarkılarla yemek vaktine kadar vakit geçirildi. Sofra kurmak vakti geldiğinde hepsi işe yardım edip Josefino bizzat sofrayı kurmuş, Rakım dadı kalfaya zahmet olmasın diye aşağıdan yemekleri getirmişti. Hep beraber sofraya oturup yemeği yediler. Bunların o geceki halini birisi görseydi Josefino'yu ya Rakım'ın annesi zannederlerdi yahut ablası. Zira o dereceye kadar samimi bir duruma gelmişlerdi ki Rakım Josefino'dan bir sigara sarı vermesini isteyecek kadar muhabbeti ilerletmişlerdi. Bu muhabbet, bu yakınlık saat 3'e kadar devam etti. Ondan sonra Josefino Rakım'ın yatağına, Rakım dadısının odasına ve Canan da kendi yerine çekilmek üzere salon boşaltıldı. Geçen defa olduğu gibi mutlaka bu defa da Josefino Canan'ı sorguya çekecek. Aferin, iyi bildiniz. Hem de mutlaka bu defa Canan da kendisine bazı sırlar açıklar. Hay hay, çünkü kağıthane gezintisi ve gece misafirliğinin ikinci defa olmasıyla beraber 3-4 aydan beri dostluğun da biraz daha ilerlemiş olması kızcağıza bu cüreti verebileceği düşünülür. Acaba gerçekten vermiş mi ki? Vermiş ya. İşte size hikaye edelim de bakınız. Canan misafiri soyundurmak için yanına gidip de Josefino soyunmaya başladığı anda sorguya başladı. Josefino, ey söyle bakalım Canan Hanım, efendi seni hala seviyor mu? Canan biraz utanarak, efendi beni niçin sevmesin? İşte gördünüz ya, bugünkü dargınlığı da bana değilmiş. Josefino, hayır söylemek istediğim bu değil, seni hala kardeş gibi mi seviyor demek isterim. Canan ister istemez o yüzü biraz kızararak, kardeş gibi de seviyor, kızı gibi de seviyor. Josefino, kızarma da, daha ne gibi seviyor, ben hepsini biliyorum ya, sana da söyletmek istiyorum. Çünkü böyle şeyler bana zevk verir. Canan, her türlü seviyor. Josefino, söyle diyorum. Canan, söyledim ya işte. Josefino, söylemiyorsun ki, hiç bu odada, bu yatakta beraber yattığınız var mı? Canan sıkıntıyla, of ustacığım ama artık çok soruyorsunuz. Josefino, soracağım, elbet sormaya hakkım var. Ben senin annen gibi değil miyim? Canan, öylesiniz ustacığım. Josefino, iyi ya işte, benden, annenden sırrını saklamamalısın. Doğru söyle bakalım, efendi seni odalık etti mi? Ustasının bu derece ısrarı üzerine Canan'ın malumumuz olan aşırı utangaçlığı yine baş göstererek Josefino'yu bırakıp kaçmak ister ama Josefino kendisini tutarak baskılarında devam edince Canan ister istemez etti ustacığım. Josefino yalan. Canan vallahi etti, 2 ay oluyor. Josefino derinden bir göğüs geçirmekle beraber gayet memnun olarak aferin Canan aferin, oh işte şimdi iyice rahatladım. Canan biraz daha cesaret bularak niçin ustacığım? Josefino ben bilirim niçin. Canan yok ama ben sizden sırrımı saklamadım ya, siz de bildiğinizi benden saklamayınız. Biçare Canan'ın Josefino gibi hem efendisinin halini bilen hem de kendisi için dadı kalfadan sonra ikinci sırdaş olan bir kadının çözebileceği bir hayli zorlukları olduğundan kendisi ustasına sırlarını açıkladığı gibi onun da kendisine sırrını açması için ısrar ederek Canan, ben hala dadı kalfaya bile söylememiş olduğum bu sırrı size söyledim de siz bana Josefino, vay daha dadı kalfa bilmiyor mu? Canan, hayır ustacığım söylemedim. Josefino, niçin söylemedin? Ondan bir korkun var mı? Canan, yok. Josefino, hele hele, korkun yoksa niçin söylemiyorsun? Canan, söylersem dadı kalfa memnun bile olur ama. Josefino, öyle olduktan sonra söylememekteki mana ne? Canan, nasıl söyleyeyim ya? Utanıyorum. Kızcağız bu, utanıyorum sözünü o kadar bir hicap içinde söylemişti ki, başka bir kız olsa göğsünü gere gere övünerek söyleyeceği belli olan bu sözü dadı kalfaya bile söylemekten utanan Canan hakkında Josefino'nun halisane muhabbeti bir katı daha arttı. Bunun üzerine kızın kendisine göstermiş olduğu güvene karşılık Josefino, evet müsterih oldum, şunun için müsterih oldum ki Rakım her ne kadar gayet akıllı, olgun bir çocuk ise de gönlü henüz bir yere tam olarak bağlanmamış olduğu için kendisine perişan edecek bir yere gönül bağlarsa gerek kendisinin gerek sizin perişan olacağınızdan korkardım. İşte yine onun gibi bir delikanlının yüz binlerce frank servetini elden çıkaracak şimdi perişan olmuş olduğunu bu akşam kendisi söyledi. Gerçi seni satın aldığı zamandan beri seviyordu. Fakat senin de dediğin gibi güya bir kız kardeş gibi seviyordu. Böyle hemşire, kardeş muhabbetleri ise insanın gönlünü bağlamaz. Gönül yine kendisi için bağlanacak bir yer arar. İşte şimdi sana bağlanmış. Artık Rakım'ın hiçbir tarafa göz ucuyla bile bakmayacağından ben emin olabilirim. Sen de emin ol. Canan, canım ustacığım, size bir şey soracağım. Josefino, tüm temiz kalpliliği ile sor kızım. Canan, hani ya şu bizim efendinin okuttuğu kızlar yok mu? Josefino, evet işte onların büyüğü bugün ölüm halinde keyifsizmiş. Canan, ben de asıl onu soracağım ya, bizim efendi o kız için çok fazla düşünmektedir de. Josefino, sen de bunu çok merak ediyorsun öyle mi? Canan, bencesi değil, efendinin bu kadar düşünmesini istemiyorum ustacığım. Josefino, çocukluk yapma, sana az evvel söylemedim mi? Eğer efendi seni odalık etmeden olsaydı ne kadar düşünsen yeri vardı. Bundan sonra ise cennetten huri çıksa fayda yok. Ben Rakım Efendi'yi senden çok ve senden iyi tanırım. Canan, Josefino'yu kucaklayıp öperek, ah benim ustacığım, vallahi yüreğime rahatlık verdin. Josefino, o da kızcağızı öperek, bak kahpeye bir kere, ne vakit Rakım'a sahip olmuş, ne vakitte kıskanmaya başlamış. Seni yaramaz kız seni. İşte bu gece Canan'ın Josefino'ya açıkladığı sır bu konuşmadan malum olacak şeyler olup bunları henüz bile Kalfa'da bilmediği için gerçekten sırlardan sayılacakları bellidir. Adı geçen konuşmadan sonra Josefino yatağına girmiş olduğu cihetle Canan da odasına gitti. Geldi ama odası boş ve tenha değildi. Yarım saatten beri kendisini bekleyen koca Rakım, Canan'ın Josefino ile etmiş olduğu konuşmaları hemen tamamen dinlemişti. Kız efendisini böyle beklenmedik bir şekilde odasında görünce ve Josefino'ya sır olarak söylemiş olduğu şeyleri işitmiş olacağını düşününce bir ara korkarak benzi atmıştı. Fakat Rakım'ın suratında kendi korkusunun artmasına sebep olacak bir şey göremediğine ve gündüzki hallerin tamamen yok olmuş olduğunu görerek müsterih olduğu gibi efendisinin ses çıkarmaması için işaret parmağını dudağının üzerine koymuş olduğu için ses çıkaramadı. Bundan sonra bir fısıltı da Canan'ın odasında başladı. Zira Josefino ile aralarında yalnız bir Bağdadi duvar bulunduğu için yüksek sesle konuşmaya imkan yoktu. Fakat bu fısıltıya kulak verecek olsa yine Josefino'nun Canan'a vermiş olduğu teminatı doğrulayan şeylerden başka bir şey değildi. Biz burada hep o teminatı tekrar ederek niçin çoğaltalım? Yalnız Rakım'ın şu sözünü yazmış olmamız yeterlidir. Dadım uyudu. Beni uyku tutmadı da onun için geldim Canan. Bir çeyrek 20 dakika sonra bu fısıltı da bitip bir umumi sessizlik ev içinde herkesin tatlı uykuya dalmış olduğuna işaret etmekteydi. Mevsim yaz olması ve Canan zaten talimatlı olması dolayısıyla sabah erkenden ve fakat ne kadar erkenden olsa nihayet saat 10'da efendiciğini uyandırmış ve o da güya dadı Kalfa'ya duyurmamak için onun odasındaki yatağına yer değişikliği için kalkıp karanlık odaya gelmiş idiyse de dadı Kalfa yatağında olmayıp aşağıda tencereleri, sahanları tıkırdatmakta olduğunu görünce ''Desene ki dadı Kalfa'ya da işi anlattık, zararı yok, hep arzu ettiği şey bu değil miydi, işte varsın buna da memnun olsun'' diye masumane bir düşünceyle yatağına girip uyumuştu. Saat 12'de herkes uyandığı için Rakım da tekrar uyandı. Sabah keyfinin en güzeli kışa özgü olduğundan Josefino yazın bahçeye karşı edilen sabah keyfini o kadar zevkli bulmasına rağmen beraber saat 1'e kadar keyif çattıktan sonra kalktı, giyindi, Rakım'a veda ederek çıktı, işine gitti. Hani ya Rakım saat 10'da karanlık odaya geçtiği zaman varsın dadı Kalfa'da memnun olsun filan dememiş miydi? Bu zannının tamamen aksini müşahede ederse şaşırır mısınız? Dadı Kalfa'da bir yüz, bir surat, bir çehre ki maazallah. Hatta o gün çarşıdan alınacak büyük bir şey varsa haber verilmesi hakkında Rakım kendisine sorduğu zaman hiçbir şeye lüzum olmadığı cevabının her harfini birer taş gibi fırlatıp Rakım'ın kafasına vurmuştu.